Ayrım 39, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 541. Sanırım tüm tünel çökmüş, dedi kayaların üzerine tırmanıp duvarları inceleyen Bavrogor. Önceden hazırlanmışa benziyor. Furgas hızla yanına gidip kayaları yakından inceleyerek bazılarına dokundu ve sonunda başını sallayarak cüceye hak verdi. Ben de öyle düşünüyorum. Birileri kazmayla küçük delikler açmış. Destek kalasları devrildiği anda çökecek şekilde hazırlanmış. Hayaletler kalasları kırmış, diye fısıldadı Goyimgar ses titreyerek. Uyarının dikkatini almadığımız için bizi yok etmek istediler. Bunu söyleyeceğimi hiç sanmazdım, ancak senin mızmızlanmalarını dinlemektense Ayaş'ın şarkılarını dinlemeye yeğlerim, dedi hiddetli ona kızarak. Uzun süredir istediği gibi coşamayan kızgın kanı kendini göstermeye başlamıştı. Boyun dil sinirine hakim ol, dedi Tunktil onu sakinleştirerek. Zorlandığını biliyorum, ancak kendini kontrol etmelisin. Çantasını alarak İksim Tayesi'nin ona verdiği haritayı çıkardı ve incelemeye başladı. Geri gideceğiz. Buradan 1 mil uzakta bir çıkış var. Goyimbar'a baktı. Hayaletler dileklerini duymuşa benziyor. Böylece yüzeyde gezinme fırsatı doğdu sana. Neredeyiz, diye öğrenmek istedi Andokai. Hesaplamalarıma göre Tabayin Krallığı'nın güneydoğu kesimlerindeyiz, diye fikrini belirtti. Bir sonraki girişe kadar kolayca yürüyebiliriz. Buraya düz diyar da deniyor. Zira ülke tek bir düzlükten meydana geliyor. Harika, diye homurdandı Bavrogor, bundan pek de hoşlanmayarak. Korkak cüce dilek dilediği an gerçekleşiyor. Ben yukarı yürümek için yaratılmadım ve güneşi de pek sevmem. At sırtına seyahat yetti bana zaten. Alışıyorsun, dedi Boyundil. Yüksek kapılardan biraz daha fazla nöbet tutsaydın güneşin sıcaklığının iyi de gelebildiğini bilirdin. Sana yakın durmak bana biraz tehlikeli geliyordu, dedi ona dokundurarak. Sonumun kız kardeşim gibi olmasını istemedim. Balindis kulak kabarttı. Aralarında aniden gerginleşen hava yüzünden birbirlerine girmelerine engel olmak üzere Bavrogor'un önüne geçti. Ancak cüce onu kolundan tutup kenara itti. Dikkat et. Sinir ve nefret dolu olduğunda ona arkanı asla dönme, diye uyardı onu hiddetliye karşı. Çabucak ve düşünmeden öldür. İkizin kasları gerildi ve ellerini baltalarını sapların üzerine koydu. Öyle mi yapıyorum tek göz, diye gürledi ve saldırgancı başını eğdi. Kesin, ikiniz de susun, diye konuşmalarını yasakladı Tunktil. Gücünüzü harcamanız için metal külçelerini kuvvetiniz tükeninceye kadar ikiniz taşıyacaksınız. Sonra Dijerun işi devralacak. Hoşlarına gitmese de emirlerine uydular. Birinin acısı, diğerinin öfkesi mantığın hakim olmasını engelliyor, diye açıkladı Balandis yanına gelince. Çabucak iki cüce arasına yükselen gerginin arka planını aktardı. Bu çok üzücü, dedi etkilenerek. Yüzünden onlara acıdığı belli oluyordu. İkisi için de üzücü. Aslında istemesem de keşke düşmanla karşılaşsak da boyun dili öfkesini onlara boşaltsa keşke diyorum, dedi sessizce ve bu sırada dişi cücenin kokusu burnuna geldi. Taze yağ ve temiz çelik gibi harika bir kokusu vardı. Geliyor musun, diye seslendi vagondan çıkıp diğerlerinin arkasında yürüyen Goyimbar. Liderler hep önden ilerlemeli, yoksa yanlış mı biliyorum? Hayır, doğru biliyorsun. Hızlanarak sessizce yükleri taşımakta olan Boindil ve Bavrogar'a yetişti. İkisi de diğerinden daha zayıf görünmek ve işin deve devredilmesine olanak sağlamak istemiyordu. Aniden önlerinde bir şangırdama sesi duyuldu. Bir vagon raylar boyunca ilerleyip yolcusuz vagonlardan birini çarpmaktan son anda kurtuldu. Dijerun yan tarafa atladı, baltasını çekti ve hamlesini hareket halindeyken yaptı. Bunun üzerine vagon raydan çıkıp kaya duvara tosladı. Savaşçı hemen vagonun yanına geçti ve içindeki yolculara bakmak üzere aracı kaldırdı. İçi boştu. Tünellerden birinde duruyordur ve bağlantısı çözülmüştür, diye tahminde bulundu Rodario. Şansıma bir kedinin çevikliğine sahibim, yoksa şu anda ezilmiş olacaktım. Furgason'a anlamlı bir bakış attı. Hayaletlerdi, diye ısrar etti Goyimgar kısık sesle. Bizi öldürmek istediler. Tabii, Boindel külçeleri yere bıraktı, yaklaştı ve tetkik ederek havayı kokladı. Bunun içinde oturanlar ork değildi. Onları zırhlarının yağ kokusunu hemen alır ve görürüm. Vagonun içine tırmanıp bir şey bulana kadar içini araştırdı. Bir ayakkabı tokası, dedi ve nesneyi havaya kaldırdı. Ucuz işlenmiş gümüş. Çok eski değil ama yıpranmış. Çizikler, çamur cebine koydu. Onu bir yerden hatırlıyorum. Bilmeceyi bu şekilde çözemeyiz, diye karar verdi Tunktil. Devam edelim. Hiddetli hemen yükünü sırtına aldı ve ekip harekete geçti. Korunaklı ülke, İkinciler Krallığı, Beroin, 6234. Güneş döngüsü, kış. Balancin son anda kendini yere bıraktı. Baltanın ağzı havayı yararak kafasının üzerinden geçti ve köprünün korkuluna çarptı. Alttan bir sporun hayallerine tekme attı. Kamasını çıkardı ve rakibinin çizmesini ucuna sapladı. Hainin inlemesi bir çığlığa dönüştü. Gözlerin önündeki pus dağılmıştı. Bir spor karşısında yine net olarak görebiliyordu. Öfkeyle savrulmuş baltasından bu şekilde son anda kurtulabildi. Sağa yuvarlandı ve balta kendisine zarar vermeden köprüye çarptı. Kralın bu seferki hareketini tahmin etmişti. Bu yüzden de silahını alttan yukarı doğru bir topuz gibi arkasından savurmuştu. Keskin silah zincirleri dağıtarak ve acı vererek kralı yaralı tarafına isabet etti. Ucu da zincirlere dolandı. Şimdi yakaladım seni. Uç bakalım tek kol dedi gülerek ve baltasının sapını iki eliyle kavrayarak rakibini peşinden sürükleyip köprü korkuluna doğru savurdu. Balandil'in taşların üzerinden kaydı ve birden uçurumun dibiyle karşı karşıya geldi. Ah kanat çırparken zorlanacağını unutmuşum, kusura bakma. Bana bir üçüncünün ikinciler gibi uçabildiğini göster bakalım diye bağırdı kral ve uzanarak kamasının hainin kolunu alttan sapladı. Sonra yavaş yavaş kenardan aşağı kaymaya başladığını hissetti. Balandil'in kamasının sapını asılarak çığlıklar atan bir sporu kenara çekti. İhanetinin bedelini benimle birlikte ödeyeceksin. Şaşkınlık içinde düşüşün sadece iki adım kadar sürdüğünü fark etti kral. Kama rakibinin kolundan sıyrılarak çıktı. Balandil'in bir zamanlar süs olarak köprünün altına yapılmış olan ancak sonra zayıf olduğu gerekçesiyle yıkılan bir kemer kalıntısı üzerine düşmüştü. Bir spor yanından uçarak geçti ve kemerin kenarını tutunabilmek için içgüdüsel olarak baltasının sapını bıraktı. Tutunmayı da başardı. Ancak sadece sağ kolunu kullanabiliyordu çünkü diğer kolu dirseğinden bileğine kadar kesilmişti. Hayır, daha bitmedi dedi acı ve yorgunluktan nefes nefese kalmış bir haldeyken. Tek eliyle kendini yukarı çekerken. Gözleri nefretle yanıyordu. Seni boğmak için bana 5 parmak da yeter Balandil'in. Yavaşça kendini kenarın üzerine çekti. Kral bir çığlık atarak baltayı zincir gömleğinden çekip kurtardı. Evet bitti diye bağırdı ve baltayla hainin kafatasını bir hamlede parçaladı. Kırılma ve çatırdama sesleri duyuldu. Sonra da Balandil'in alnından kanlar akmaya başladı. Seni öldüreceğime söz verdim ve ben sözümü tutarım. Baltanın sapını bıraktı ve ölmekte olan cücenin yüzüne basarak onu kenardan aşağı etti. Cücenin bedeni uçuruma kaydı. 20 adım yükseklikten kayaların üzerine düştü ve parçalanarak dağıldı. Bırak kas ruhunu demir ocağında yaksın. Balandil'in gözlerini kapatarak taş kemere yaslandı. Ağrıları bilincini yitirmesine neden oldu. Tam yarı baygın halde dar çıkıntıdan aşağı kayacağı sırada onu buldular ve tünellere taşıdılar. Onun bulunduğu vagon son olarak harekete geçti. Korunaklı ülke, Tabayin Krallığı, 6234. Güneş Döngüsü, Kış. Güneş düz ufuk çizgisi üzerinde batıp yerini karanlığa bırakırken karları son bir kez daha aydınlattı. Kar taneleri beyaz düzlük üzerinde parıldayan binlerce minik pırlanta gibiydi. Hareketsiz düzlüğün ortasında tek bir kaya hareket etti. Üzerindeki kar döküldü, sonra kenara kaydı ve bir kadın bedeni delikten görünerek yukarı çıktı. Ayak izleri pürüzsüz güzelliği bozmuştu. Samusin adına diye haykırdı Andokai tabak gibi düz araziyi görünce. İleride noktalar olarak görünen yerleşim yerlerinde duman sütunları yükseliyordu. Kendini küçültmek için dizi üzerine çöktü ve ısıran soğuktan korunmak için pelerine iyice sarıldı. Orklar burada, kuzeyden gelmiş olmalılar. Temiz dondurucu soğuk ciğerlerine indi ve öksürmek zorunda kaldı. Dumanı tütmeyen kent, köy, çiftlik ya da her neyse oraya doğru hareket etmekte olan tek tük iri ve koyu lekeleri yavaş yavaş daha net görebiliyordu. Andokai gözlerini kapattı ve odaklandı. Aynı anda zeminde zayıf bir enerji alanının sızıntılarını hissetti. Ancak bu enerji Nodono'nun etkisiyle kötülüğe dönmüştü. Turguria, büyü diyarından geriye kalanların üzerinde bulunuyoruz dedi yavaşça. Ayaklarımızın altındaki topraklar bir zamanlar büyü bakımından çok güçlüydü. Şimdi ise benim için neredeyse kullanılmaz hale gelmiş. Yine de bu fırsatı kullanarak rezervlerini doldurmaya karar verdi. Ancak bunu yaparken yüzü acıdan kasılıyordu. Delikten bir cüce müferi uzandı dışarıya. Dikkatli gözler etrafı kolaçan etti. O zaman bir an önce buradan kaybolalım dedi Boindil homurdanarak ve dışarı çıktı. Diğerleri de kalan birkaç basamağa tırmanarak dışarıya çıktılar. Şimdi kendimi neden bir süredir kötü hissettiğimi anlıyorum. Hokus pokus ha? İyi bir şey değil ve içe de yaramaz. Silkelendi ve kaya yerine oturtarak tünel girişini kapattı. Gidelim. Bekle. Tungdil Andokain'in bakışlarını takip etti. Üşüyordu ve nefesi beyaz bulutçuklara, sakalları ise buza dönüşüyordu. Size hak veriyorum. Ölü ülkeden geliyor olmalılar. Toboribor'daki sürüler buraya bu kadar büyük bir hızla gelmiş olamazlar. Bizim için daha da kötü dedi Goyungvar. Her zamanki mıymıntı tavrıyla. Ben... Sus yoksa sana gününü gösteririm diye gürledi Boindil onu tehdit ederek. Düşünüyoruz. Sen mi ama? Hiddetli dönüp bağırarak üzerine atıldı. Goyungar hızla kalkanını kaldırdı ve yardım çığlığını bastı. Boindil hayır ancak cüce onu duymuyordu. Onu parçalara ayıracak. Tungdil daha fazla düşünmeden kendi Boindil'in önüne attı. Bavrogor'da peşinden ve üçü bir anda içinden küfür, yumruk ve tokat seslerinin geldiği bir kar bulutunun içinde kayboldular. Dijeron'un yardımıyla onları ayırabildiler. Hiddetli tanrısal bir mucize sonucu silahlarını çekmekten vazgeçmişti ki bunun diğer cüceler için çok hayırlı olduğu kesindi. Kafalarındaki morluklar ve burunlarındaki kan cücenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Kusura bakmayın dedi Boindil nefes nefese kanım kaynıyor diyerek özür dilemeye çalıştı düşen miğferini karların içinde ararken. Beni tahrik etti ve sorun değil Tungdil onu azarlamaktan vazgeçmişti. Yüzünün sağ tarafı atıyor ve yanıyordu. Yakında orklarla karşılaşacağız onlarla kendi başına savaşabilirsin. Malindis yaralılarla ilgilendi, kar topları yaparak şişmiş yerlerini tuttu. Yol arkadaşları kuzeydoğu yönüne ilerlemek üzere sessizce yola koyuldular. Andokai Tungdil'in hizasında yürüyordu. Önümüzde duman görünmüyor. Orklar herhalde Nodon'un emriyle dünyevi krallıklara saldırmadan evvel öncelikle sihir alanların direncini kırmış olmalılar. Doğuyu işaret etti. O tarafta Tabayin sınırında korunaklı bir şehir bulunuyor. Geceyi orada geçirelim. Hava buz gibi olacak ve dışarıda uyumaya hazırlıklı değiliz. Kılıç tutan her el için müteşekkir olacaklardır. Tungdil söylediğine katıldı ve böylece gece çöktükten sonra haritalarda adı buğday toprağı olarak geçen kente girdiler. Korunaklı ülke İkinciler Krallığı Beroin 6234. Güneş döngüsü kış. Yolda ilerlerken cüceler başka bir zorlukla daha karşılaştılar. Nodono'nun birlikleri tünelleri işgal etmeye ve ray sistemi tahrip etmeye başlamışlardı. İlk barikatı aşmışlardı ancak ikincisinde onları üzerlerine kayalar fırlatan ork, ogre ve trollerle karşılaştılar. Bu şekilde 4 vagon kaybetmişlerdi. Şanslarının yardımıyla yol ayrımlarından birinde yollarından sapmayı başarmışlardı ancak böyle de batıya gitmek yerine kuzeye ilerlemeye başlamışlardı. Xymthes bir sonraki hızlanma bölgesinden önce mola verip Balandilin'le görüşmek üzere işaret vermişti. Krallığıma giden yollar tutulmuş dedi kralın vagonuna tırmanırken dişlerini gıcırtatarak. Tünellerini kullanmaya devam etmek fazla tehlikeli olacak. Önümüzdeki rayların yönü değiştirmiş olabilir ve biz de kendimizi doğuca uçurumun dibinde buluruz. Bispor onlara tünellerden uzun süre önce bahsetmiş olmalı diye fikrini belirtti Balandil'in. Yardımcıları verdikleri molayı değerlendirerek bandajlarını yeniliyorlardı. İğrenç bir durum. Ülkenin savunması için düşünülüp yapılan tüneller şimdi Tion'un yaratıkları tarafına ülkeyi işgal etmekte kullanılıyor, düşündü. Yüzeye gözcüler göndereceğiz. Yürüyemeyiz Balandil'in. Xymthes kralın yaralarına baktı ve başını salladı. Kış aylarındayız ve yukarıda yeterli miktarda yiyecek bulamayız. Hem kar ve buz içine ilerlemek de işin cabası. Yaramız açlık ve soğuktan ölür. Miğferini çıkardı. Saç örgüleri omuzlarına düştü. Başka bir şey düşünmeliyiz. Kızıl dağlar. Hayır Xymthes. Yarası sızladığından nefesini tuttu. Geniş eliyle sargıları değiştirene kadar sıkıca vagonun kenarına tutundu. Kızıl dağlara gitmek gibi bir niyetim yok. Balandil'in haritayı çıkardı ve neredeyse korunaklı ülkenin tam ortasına denk gelen bir noktaya işaret etti. Hoşuma gitmese de oraya gideceğiz. Lanetli bir yer ve geçmişi şüpheli ancak sığınabileceğim yegane güvenli yer orası. Neden? Kraliçe eliyle sanki yoğun düşünceleri ve yorgunluğunu silip atabilirmiş gibi yüzünü sildi. Çünkü orası ne tünellerle ne de herhangi başka bir mağarayla bağlantılı değil. Sadece birkaç mil yürümek zorunda kalacağız. Böylece çocuk ve kadınlar güvende olacak. Çevredeki arazi düz ve gözlemlenebilir. Tunkdil ya da Gandogar bizi bulana kadar orada güvende olacağız. Bisupura kendisini yaraladığı, hareket yeteneğini daha da azalttığı ve zayıflattığı için bir kez daha küfretti. Korunaklı ülke çok büyük ve onları haberci göndermek pek de akılcı bir iş değil. İksimtaris ikincilerin kralının işaret parmağıyla haritada gösterdiği yeri inceledi. Orayı daha önce hiç duymadım. Habercilere ihtiyacımız olmayacak. Herkesin cüce savunma güçleri nerede diye çekildiğini öğrenmesini sağlamalıyız. İkisini bunu yolda kendiliğinden öğreneceklerdir. Orkların tünelleri işgal ettiğini kısa süre anlayacak ve araştırmaya başlayacaklardır. Düşünceli cüce pek ikna olmamıştı. Bu şekilde canavarları da oraya davet etmiş olacağız. Bu iyi mi olacak? İyiden de öte. Benim niyetim de bu zaten, dedi başını sallayarak ve koyu kahverengi gözlerini ona dikerek ciddiyetle baktı. Nodono'nun ordusunu toplayıp üzerimize sürmesini istiyorum. İksimtaris ona aklını kaçırmış birine bakar gibi bakıyordu. Bunu yapacağını sanmıyorum. Zaten yaparsa da bizler ölürüz Balandil'in. Çabuk bir son mu istiyorsun? Öyleyse Mavi Dağlar'da kalmamız daha mantıklıydı. Kaçmamızın anlamı yoktu. Hayır İksimtaris, o bize gelmeli. Çaresizlik içinde elde etmeye çalıştığı eserlerin ve kitapların bizde olduğunu düşünürse tüm birliklerini harekete geçirecektir. Neden Balandil'in, diye sordu kraliçe ısrarla ve vagonun kenarına yaslandı. Savaşçılarım yok olmanın eşiğine sürmemi gerektirecek nedeni söyle bana. Balandil'in kadının kaygılı bakışlarına karşılık verdi. Nodon'un bizlerin yakınlarında bulunmalı. Ancak bu şekilde Gandogar ve Tunkdil keskin ateşi ona karşı kullanma fırsatı bulabilirler. Diğer türlü Nodon'un korunaklı ülkenin bilinmeyen bir yerinde saklanıyor olacaktır. Kraliçe planını anlamıştı. Bizler yem olacağız. Ancak bir pürüz var. İkisinden biri ne zaman ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Ya da çıkıp çıkmayacaklarını, diye ekledi samimiyetle ve bir an için gözlerini kapattı. Başı dönüyordu. Kan kaybı gücünü tüketiyordu. Ama tek şansımız bu. Tamam. İksimtaris ellerini vagondan çekti ama öncelikle İkler klanını uyarmalıyım. Bunun için geç kaldın. Orklar tünelleri biliyorlar. Oraya çoktan saldırmış olmalılar. Ben onların yerinde olsam öyle yapardım. Onun elini tuttu. Bizim halkımızın son birliği olduğumuz düşüncesinden yola çık kraliçe. Nodon'unu yok etmek bu yüzden çok daha önemli hale geliyor. Kraliçe derin bir nefes alarak cücenin çatlamış eline baktı. Kızıl dağlarda olanları düşünmek ve buna müdahale edememek çok kötü. Tüyden sakalın içine bir gözyaşı damlası aktı. Ölülerimizin intikamını bin katıyla alacağız Balandil'in. Korunaklı ülkenin tarlaları canavarların kanlarıyla sulanacak ve savaş sopan bir ogrenin kafasına parçalanana kadar rahat yüzü görmeyecek. Balandil'in onun silahın asla parçalanamayacağını biliyordu. Kadının bakışları tedirginleşti. Ya ikisinden biri keskin ateşle geri gelmeden Nudon'un bizi alt ederse? Balandil'in gülümseyerek olduğundan daha emin görünmeye çalıştı. O ana kadar pes etmemeliyiz. İksimtaris başını kaldırdı. Kahverengi gözleri araçların üzerine dolaştı. Korkan inatçı yüzler vardı. Küçük çocuklar bağırıyor. Zincir gömlekler ve silahlar. Onları kuşanan savaşçılar tedirgin biçimde ileri geri salındıklarında şangırdıyordu. Tüneldeki hava bayat kokuyordu. Tamam o zaman Balandil'in, seni takip edeceğim. Ona elini uzattı ve ardından aracına geri döndü. Yeni hedefin neresi olduğu bilgisi cüceler arasında yıldırım hızıyla yayıldı. Cüceler o ana kadar keyifsiz duygularla seyahat ediyorlardı ancak Balandil'in onları götürdüğü yeri duyunca çoğu buna inanamadı. Bir kısmı dehşete düştü ve gerisi de ölümüne korkuya kapıldı. Korunaklı ülke, Tabayin Krallığı, Buğday Toprağı, 6234 Güneş Döngüsü, Kış. Kapıdaki nöbetçiler yolculuk eden bu garip topluluğu itiraz etmeden içeri aldılar ve Dijeru'nun normal ötesi boyu hakkında dahi soru sormadılar. Şehir devasa büyüklükteydi. Tunkdil Lot Iano'nun kitaplarında 70 bin rakamını okuduğunu hatırlıyordu ve o kitap o dönemde bile eskiydi. Vay, orkların buraya dokunmamalarını gayet iyi anlıyorum, dedi Boindil. Buranın vatandaşları silahlara sarıldığında domuzcuklar karşılarında en az 30 bin rakiple karşı karşıya kalırlar. Yeterli sayıya ulaşmaları ya da kara harflerin bu hileyle yapmaya çalışmaları uzun sürmez diye tahminde bulundu Andokai. Müfur Dania örneği şehirlerinde de artık güvende olmadığını göstermişti. Dodo'nun en kötü ihtimalde Famulus'lardan birini gönderir ve o da orklar için duvarları yerle bir eder. Kente girdikleri andan itibaren kimse onları durduramaz. Bunun için fazlasıyla iyi dövüşüyorlar. Işıkları hala yanmakta olan bir meyhaneyi gösterdi. İçeriye girelim mi? Böylesine düz bir arazide yaşamayı hiç istemezdim dedi Barrogor Balandis'e. Hiç gölge yok ve işin kötüsü güneş her zaman tepende. Fırın kadar sıcak oluyordur. Sıcaklığa bir itirazım yok. Yeter ki benim ocağımdan yayılsın dedi ve onun önden girmesine izin verdi dişi cüce. Evet, çekicin parlak demirin üzerine dans etmesinden ve sürekli yeni melodiler çıkarmasından daha güzeli yoktur diye fikrini belirtti Tungdil. Demirhanemi özlüyorum. Sen mi? Ben seni dördüncülerden sanıyordum diye hayret etti Balandis. Sizler kıymetli taş ustaları değil misiniz? Ha dedi Goimgar dik bir şekilde. Aslında öyleyizdir ama o bizlerden biri. Dördüncülerdenim. Evet, ancak kendimi tüm halkımızın ortak tarafı olan demircilik sanatına daha yakın hissediyorum diye itiraf etti. O dördüncü değil diye sözünü tamamladı Goimbar küçümseyerek. Uzunların yanında yetişmiş, terk edilmiş bir cüce o. Sonra kulağına birileri bizlerden biri olduğunu fısıldamış ve böylece de Gandogar'a rakip olabileceğini düşünmüş. Aha dedi diş cüce şaşırarak. Peki demircili insanların yanında kendi kendine mi öğrendi? Ondan daha güzel bir şey daha hayal edemiyorum diye itiraf etti Tungdil. Terin gözlerimi yakması, kolların kurşun kadar ağırlaşması ve kıvılcımların saçlarımı tüssülemesi. Cüce güldü, gözleri parlıyordu. Evet, bilirim. Balandis zincir gömleğinin sağ kolunu yukarı doğru kıvırdı ve bir iz gösterdi. Bak, bu bir kılıç dövmeye çalıştığımda başıma gelmişti. Balta ve savaş sopası dışında bir şey dövmem. Brakkas'ın hoşuna gitmedi ve bana közlerle mesaj gönderdi. O günden beri bir daha asla kılıç dövmeye kalkışmadım. Tungdil heyecanla sol eldivenini çıkardı ve ayasından geçen koyu kırmızı bir çizgiyi gösterdi. Bu bir nal yüzünden oldu dedi. Örsten fırlayıp çamura düşecekti. Ben de fazla düşünmeden havada yakaladım. O güne kadar dövdüğüm en iyi demirdi ve işimin berbat olmasını istemedim. Beklenmedik coşkusu dişi cüceyi heyecanlandırdı ve bunun üzerine demircilik sanatının inceliklerine dalarak çevrelerini unuttular. Sonunda Andokai öksürerek araya girmek zorunda kaldı. O da işini hallettikten sonra devam edebilirsiniz diye teklifte bulundu. Tungdil ancak o anda kendilerine merakla bakan insanlarla dolu genişçe bir salonda bulunduklarını fark etmişti. Dijerun pazar alanına yerleşecekken yanlışlıkla meyhaneye getirmiş bir heykele benziyordu. Hancı genelde seyyar satıcıların kaldığı yatakhaneyi onlara verdi. Korunaklı ülkedeki karışıklıklar yüzünden ticaret durma noktasına gelmişti. Bu yüzden uygun bir fiyata burada keyiflerine bakabilirlerdi. Kimsenin yabancılarla sohbet etmek gibi bir isteği olmadığından yemeklerini yatakhanede söylediler. Barrogor demircilik sanatı hakkındaki sohbette geri planda kaldığını hissederek Balandilis'in ilgisini taş işçine yönlendirmeye çalıştı. Ancak bunda pek başarılı olamadı. Tam çekiç yumruklar klanının bir şarkısına başlayacakken Tungdil yakından bakmak üzere Sigurd Azie parçasını çıkardı. Balindis bunu gördü ve ona doğru yaklaştı. Barrogor çenesini kapatıp anlaşılmaz şeyler mırıldanarak köşesine çekildi. Bu metal mi? Diş cücenin alnı kırıştı, gözleri hayranlıkla yüzeyi taradı. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. Kızıldağlarda buna benzer bir şey yok. Tungdil ahşap parçasının ne olduğunu kısaca anlattı ve parçayı ona uzattı. Ve o ağaçların soyu tükenden bu geriye kalan son parça. O olmadan keskin ateş yapılamaz. Sadece Gandogar'da bir parça daha var. Huşu içinde parçaya dokundu ve daha fazlasını öğrenmek istedi. Barrogor kıskançlıkla izliyordu onları. Bakın, tek gözün kalan diğer gözü şimdi yerinden fırlayıp gidecek. Goimgar yüksek sesle kahkaha attı. Anlayamadın mı? Onun için sıkıcı olmaya başladın. Sen bir taş ustasın, ateşle ilgin yok senin dedi acice kişneyerek. Onu elde etmek için yanlış mesleği seçmişsin. Piposunu doldurarak Tungdil işaret etti. Dolandırıcılarla sonuç genelde böyle olur. Hep hak ettiklerinden daha fazlasını elde ederler. Tungdil kızardı. Kısmen utançtan, kısmen de öfkeden. Sürekli iğneleyen konuşmalarından bıktım usandım Goimgar dedi üzerine basa basa. Bunu sana sıkıntıdan başka bir şey getirmediğinin farkında değil misin? Aksine keyfim gayet yerinde diye dalga geçti. Sizler de benimle dalga geçiyorsunuz. Sen söz konusu olanın yüce kral payesi değil, korunaklı ülkenin kurtarılması olduğunu hala anlayabilmiş değilsin diye bir kez daha denemeye karar verdi ancak hemen sonra bundan vazgeçerek fikrini söylemeye karar verdi. Hayır, anlamak istemiyorsun. Rolün hoşuna gidiyor. Bakış açın beni ilgilendirir. Sizinle gelmek benim fikri değildi. Ve bunu size her seferinde seve seve açıklamaya çalıştım. Bu benim hakkım. Hayır, yeter Goyimbar. Ağzından bir kez daha bir şikayet, tek bir kötü kelime duyarsam dudaklarını kızgın tellerle dikerim diye tehdit etti Tungdilon'u. Ellerin ve sanatına ihtiyacımız var ancak adiliklere değil. Parlayan gözlerle Bavragor ve Boindil'e döndü. Siz de onu rahat bırakacaksınız. İğneleme ve yorum yapmak yok. Goyimgar hızla piposunu tüttürdü, mavi dumanlar yükseldi, sonra da ayağa kalkarak kapıya gitti. Merak etmeyin, bir kez daha kaçacak değilim dedi. Onları Tungdil'in kaygılı yüzünü görüp küçümseyerek. Sokakta volta atıp içindeki kötülükleri, rahatsızlıkları ve yorumları kendime anlatacağım. Kimse bunu yapmama engel olamaz. Dışarı çıktı ve kapıyı gürültüyle arkasından kapattı. Şu muhteşem sosu yemek isteyen var mı diye sordu Rodario, gergin kalabalığa dikkatlice. Ben hala açım ve onu almadan önce sizlere sormayı, sustu ve diğerlerin cevap vermemesini onay olarak algıladı. Artıkları alıp afiyetle yemeye başladı. Ardından da hancının getirdiği sıcak su ve sabunla ellerini yıkadı. Boindil onu inanmaz gözlerle izliyordu. Hafifçe iç geçirerek bu konu hakkında yorumunu yapmış oldu. Sonra da Andokai'ya dışarıya bir göz attıktan sonra kalınca perdeleri çekerken yerde oturan Dijerun'a baktı. Andokai pelerini çıkarmıştı. Söyle bakalım uzun arkadaşım, sen de şöyle 20 domuz burun öldürmek ister miydin diye sordu savaşçıya. Onlarla karşılaştığımızda aklında bulunsun, ilk onu benim. Savaşçı her zamanki gibi sessiz kaldı. Hiddetle omuzlarını silkti, pencereyi açtı ve dışarı tırmanarak çatıdan Goyimgar'ı gözlemeye başladı. Gerçekten de sokakta volta atıyor diye bildirdi içeridekileri. Onu içeri çağır diye ricada bulundu harita incelemekte olan Tungdil. Şehrin surlarının güvenli olduğuna inanmıyordu. Kara elfler bunların kendilerini durdurmadığını bize birkaç kez gösterdiler. Yakınlarda veya şehirde gözcüleri varsa buğday toprağına garip bir topluluğun gelmiş olduğunu çoktan haber almışlardır. Gelip görevlerini yerine getirene kadar işin peşini bırakmazlar. Gelmek istemiyor dedi ikiz pencereden içeriye bağırarak. Ona bir kara elf gördüğünü söyle, o zaman gelir diye önerdi o sırada Balindis'te bir parça gerçek cüce peynirini paylaşmakta olan Bavragor. Andokai ağır kokuyu duymuş ve iğrenerek yüzünü buruşturmuştu fakat bir şey söylemedi. Birkaç saniye sonra değerli taş ustasının merdivenlerden yukarı doğru koştuğunu duydular. Odanın içine uçarak girdi, kapıyı kapattı ve kalın meşe kalasını kilidine oturttu. Boyundul gözetleme noktasından geri geldi. Aşağı atladığında zincir gömleği hafifçe sallandı. Şanslıydın dedi. Çok ciddi bir ifadeyle uzun saç örgüsünü toplayarak yastık haline getirdi. Hemen arkandaydılar. Goyimgar bembeyaz kesildi. 39. ayrımın sonu, sayfa 555.